Ayrım 12. Ölüler bekler. Dido Sotiriu. Sayfa 149. Eleni teyzenin susmasını ve kalplerimiz ile gözyaşlarımızın konuşmaları için teyzemin annemle beni yalnız bırakmasını öylesine istiyordum ki. Ancak ağzımdan tek kelime çıkmadı. Konuşacak takadim yoktu. Uçsuz bucaksız bir hüzünden başka hiçbir hissim kalmamıştı. 2 yaşımdayken kendisine şeker anneciğim diye seslendiğim o tatlı varlığın kucağında uzun süre asılı kaldım. Kalbim cenaze günlerinde Ayafotini Kilisesi'nin çanı gibi çarpıyordu. Annem ise ağzından tek bir kelime çıkarmadan düşünceli bir şekilde beni okşayıp duruyordu. Ben de hasta olduğum gecelerde yastığımın üstüne eğilip durduğu zamanlardaki aynı duygularla beni okşadığını algılıyordum. Beni böylesine umutsuzcasına göğsüne sıkıştırdığı bu anlarda neler düşünüyordu acaba? Kendi geleceğini mi yoksa benim geleceğimi mi? Geçmişlerimi yoksa geleceklerimi? Böylesine güneşi ve de geceyi beraberce taşıyan o sıcak kucaklaşmayı Eleni teyzenin basit bir cümlesi kesti. Al Mary işte, karede elbisesini ütüledim. Onun üzerine annem beni kucağından indirdi ve beni giydirmeye koyuldu. Bu elbisen de daraldı yavrum ama zararı yok. Şimdi sana çok daha iyilerini alacaklar. Gözlerinin ta içlerinden bana baktı. Ben de kendisine aynı fırtınalı bakışıyla cevap verdim. Sonra da küçük gri valizi elime sıkıştırdı. Git tatlım, Allah yardımcın olsun. Bir hıçkırık sözlerini kesti. Hiç kimseye tek bir kelime söylemeden çabucak çıkıp gittim. Sokakta bir süre yürüdükten sonra Moskov sokağındaki Acem konsolosluğuna bir kez daha bakabilmem için başımı geriye çevirdim. Annem karanlık gözler ve taptaze yanaklarından aşağı inen gözyaşları ile bana bakmaktaydı. Akşam üzeri geleceğim anneciğim, ağlama diye tüm gücümle bağırdım. O sırada büyük ve güçlü olanın benim olmam gerektiğine inanıyordum. Arkamdan kovalanıyormuşum gibi koşmaya başladım. Ama Hermione teyzenin evine yaklaştıkça da ayaklarım kurşunlaşıyor, ağırlaşıyordu. Bir türlü yerine oturtamadığım bir umutsuzluk ve yalnızlık hissediyordum. Stefan'ın alaylı takılmalarını hatırlıyordum. Sen bizim çocuğumuz değilsin, seni çingene kadınlar getirdi. Üzüldüm, yani masrafım onlara öylesine mi ağır geldi? Ama evimizde yiyip içen tüm o yabancıların masrafı öylesine çoktu ki. Bir de babamın ha 6 ha 10 ağız sözü. Kalplerinde neler olmuştu? Artık kalplerinin karar verme yetkisi kalmamış olması gerekti. Emirleri veren başka biri olsa gerek. Kim acaba? Bir kapı basamağına oturdum. Gri valizi yanıma yasladım ve ağlamaya başladım. Ağladım çünkü bir an için benim yazgımın esir pazarlarında satılıp alınan çocuklarınkinden farklı olmadığını düşündüm. Başım ağrıyordu. Midemde şiddetli bir büzülme hissediyordum. Tekrar ayağa kalktım. Yavaş ve umutsuzcasına yürümeye başladım. İşte böyle beklenmedik bir şekilde yolda ölseydim, öylesine iyi bir öç alma olacaktı ki. Kız çocuğu elbiseleri ve oyuncaklarla dolu bir vitrinin önünde durdum. Koskocaman bir bebek ellerini bana uzatmış gülümsüyordu. Yoksa her şeyim abartılı mıydı? Gideceğim o yerde neşeyi bulabilecek miydim? Teyzem bir esir pazarı değildi. O beni seviyordu ve ben de kendisini seviyordum. Ve istediğim her şeyi bana satın alacaktı. Daima güzel bir ayakkabı çiftinin hayaliyle yaşardım. Savaştan sonra Amerika'nın göndermekte olduğu o köhne, sivri uçlu ucuz botları giymekten sıkılmıştım. Ayaklarım yeniden o eski dinçliklerini bulmuştu. Ne var ki o iyimser düşüncelerim pek de fazla sürmedi. Yeniden Hermione teyzenin neden tıpkı kafesine bir papağan veya bir kanarya seçermişçesine beni seçmiş olduğu fikri kafama takıldı. Hatta Yango amcanın sesini duyar gibi oluyordum. Be Hermione, almış olduğumuz çocuk çirkin be. O ise kendisini teselli ediyordu. Çirkin olmasına çirkin de tatlı dillidir, bizi oyalayacak. Fasulas mahallesine vardığımda babamı her zamanki meyhanesinde gördüm. Ona rastlamamak için koşmaya başladım. Ama o beni beklemekte olduğu için elinde bir kadeh rakı ve ağzında bir lokma meze ile kapıya çıktı. İlgisizmişçesine davrandı. Fakat gözlerimizin karşılaştığı bir anda orada şaşkınlık ve umutsuzluğun karışımı gibi bir şey gördüm. Sonra söyleyeceklerini buldu. İçinin parçalanmakta olduğu belliydi. Teyzene mi gidiyorsun? Ne yapalım? Allah yardımcın olsun çocuğum. Babamın kendisini küçümsediğimi zannetmemesi için nezaketen başımı salladım. Ancak esas da kendisine kızgındım. Yeni evdeki ilk gün dayanılacak gibi değildi. Hermione teyze ile Yango amca hemen kendi alışkanlıklarını bana öğretmeye ve benimkilerini silip unutturmaya koyuldular. Ellerimi gidip yıkamam için beni yemek masasından kaldırdılar. Ve benden yemek öncesinde söylenen duayı ve bizlere günlük ekmeğimizi ihsan eyleyi okumamı istediler. İhsan eylenen ekmek geldiğinde onun aşçı kira hırisinin sanki dinsel bir törendeymişçesine büyük bir özen ile dağıttığı birkaç incecik dilim olduğunu gördüm. Öylesine inceydi ki o dilimler, insan daha onları gördüğünde doymayacağı duygusuna kapılıyordu. Sonra da sofraya büyük bir servis tabağı içinde birkaç ızgara biftek ile yanında azıcık püre geldi. Hermione teyze izah etme gereksinimini duydu. Bizler midemizden rahatsız olduğumuz için Fransız mutfağını tercih ediyoruz. Sana da iyi gelecek. Paris'teki Profesör Bonnard hep söylerdi. Tavayı fırlatıp atınız. Salçalar ile o ağır doğu yemekleri yasak ve özellikle baklavalar katiyen yasak. Hermione teyze eğitimini sürdürürken ben bir taraftan güçlükle iki kupkuru biftekçiyi mideme indirmeye çalışıyor, diğer taraftan da evimizdeki hafif dili yakan bol tuz ve biberli yaban domuzları ile yağda yüzen şaraplı fırın etlerini ve de bol sirke ve baharat ile pişmiş tavşan yahnisini hatırlıyordum. Yemeğimin tamamlanması için bir yumurtayı da yememin gerekip gerekmediği hususunda koskoca bir tartışma çıktı. Yango amcaya göre alışmış olduğum o aç gözlü ve sıhhate muzır yemek tarzımı sürdürmemem gerekiyordu. Akşam yemeğini kompost ile sonlandıracağımıza göre yumurtanın hiçbir gereği yoktu. Yemeğimizi bitirdiğimizde Kirahrisi komodinlerine birer ılık papatya çiçeği bardağı yerleştirirken teyzem ile amcam uzanıp her biri midelerinin üstüne ılık birer kompres yaydılar. Küçük yatağına uzanıp istirahat etsin. Ne, öğle saatlerinde yatağa mı gireyim? Yani benim evin giriş katında tam oyuna daldığım veya İno veyahut diğer kız arkadaşlarımla mahallemizde volta atmaya can attığım saatte yatayım mı? Kirahrisi bebekmişim gibi ayaklarımı yıkadı, temiz bir gecelik giydirdi ve odanın kararıp uyuyabilmem için pencere pancurlarını kapatarak beni yatağa yatırdı. Karşı koymaya cesaret edemedim. Büyük bir utanç duygusu içindeydim ve anneme laf edecekler korkusu ile kendi alışkanlıklarımdan söz edemiyordum. Öğleden sonra Hermione teyze odama girdi. Aliki, giyin de çay için yemek odasına in. Yango amca yazıhanesine gitmiş, Hermione teyze ise file örmeye başlamıştı. Beni eğlendirmek için tüm iyi niyetine rağmen bunu nasıl yapılabileceğini teyzemin bilmediğini görüyordum. Ben de kendi rolümü oynamak istiyordum da nasıl davranmam gerektiğini bir türlü anlayamıyordum. Çünkü herhalde bir rolü oynamak üzere gelmiş olmam gerekiyordu o sıkıntılı eve. Hermione teyze evi tanımam için her yeri gezdirdi. Dışarıdan geldiğimde elbiselerimi nasıl silkeleyip fırçalayacağımı, dışarıdaki paspasa ayakkabılarımı kaç defa sileceğimi ve onları Kirahrisi'nin parlatması için oda kapımın dışında nasıl bırakacağımı anlattı. O zaman da evimizde sokak kapımızın dışında durup boyacı diye bağırdığında hepimizin boyatılmaları için pencerelerimizden ayakkabılarımızı fırlattığımız ve kendisi de bir taraftan onları yerden toplarken diğer taraftan da gevezeliklerine ve neşeli konuşmalarına başlayan Lefter ustayı hatırladım. Hermione teyzeden kurtulup evimize kadar bir kaçamak yapmam imkanını sağlayacak bir öğleden sonrası misafir gelmesini boşuna bekledim. Böyle saatlerde evimizde ikindi kahvesi için gelmiş öylesine bol komşu bulunurdu ki. Riri piyanoda bağırıp çağıracak, oğlanlar Stefan'ın çıkması için ıslık çalacak, Kira Evantia da elbise ütüsü için dırdırlanacaktı ve hep beraber akşam gezintisine hazırlanıyor olacaklardı. Ben de elimde üstüne yağ sürülmüş kalın bir dilim ekmek ile koca bir parça peynir veya salam, bakkala veya aktara veyahut şekerciye gidip gelecektim. Burada da herhangi bir sipariş için bir yere gönderilmemi ve bu fırsatla da mahalleye bir tur atıp başka çocukların olup olmadıklarını araştırma imkanı bulmayı bekledim. Boşuna. Birinin annem veya benimkiler hakkında bir şey sormasını bekledim. Çıt yok. Sessizlik komplosu şüphe yok ki önceden ayarlanmıştı. Bizimkiler konusunun yasaklanmış olduğunu anladım. Benimkiler ile tüm ilişkiler kopmuştu ve benim de aynı taktiği sürdürmem gerekiyordu. Gerçekten bir gözetim altındaydım. Akşam üzerleri daha hava kararmadan Yango amca geliyor ve hemen eski elbiseleriyle terliklerini giydikten sonra koltuğuna uzanıyordu. Dizlerinde sevimli bir Ankara kedisi olan Psipsina kurulurken o da günlük işlerinden söz ediyordu. 8'de akşam yemeğinin bitmiş olması ve en geç 10'da herkesin yatağında bulunması gerekiyordu. Bu evde ne sosyal derneklere gidiş, ne gece yarılarında gitar çalanların gelişi, ne piyano, ne yaşlı bekar erkekler, ne subaylar, ne şakalar, ne politika tartışmaları, ne intizamsızlıklar, ne de çocuk sesleri vardı. Teyzelerimin yaşamının nasıl olduğunu önceden aşağı yukarı biliyordum. Ne var ki her gün ve her saatte böyle bir yaşamın içinde bulunmanın ne denli sıkıcı olabileceğini uzaktan kestirmeme olanak yoktu. Heyecanla herkesin yatmasını bekliyor ve sonra da balkona çıkıp uykum gelene kadar bildiğim tüm vatan ve aşk şarkılarını söylüyordum. Ancak yatağa girdiğimde de annemin hasreti başlıyor ve yastığımı gözyaşlarımla ıslatıyordum. Ertesi gün daha az ve ondan sonraki günde daha az şarkı söylüyordum. Bir gün Ermiyoni teyzenin konuşmasına tanık oldum. Bu küçük kafese konmuş bülbüle benziyor. Başta öterler ve sonra da yavaş yavaş susarlar. Senin de anasının yaptığı gibi sokaklarda koşup tozmasına izin vereceğini pek sanmam. Gayet tabii sokaklarda hayır, ancak beraber oynayacağı bir çocukla tanışması gerek. Tek başına gördükçe acıyorum ona. Ermiyoni teyzemin bu insancıl tutumu beni hücredeki bir mahpusun hücresinden çıkarılacağı haberi kadar umutlandırdı. Oynayabileceğim bir köşeyi bulabilme umudu ile evin içini araştırmaya başladım. Giriş katındaki mutfaklarda bazı ilginç şeyler buldum. Kapılar geniş oldukları gibi biri sokağa, diğeri de bir iki üzüm asması ile döngel ağacının bulunduğu küçük bir bahçeye çıkıyordu. Mahallenin tüm hizmetçileri günlük dedikodularını yapmak üzere oraya toplanırlardı. Bazen de erkek ahbapları da oraya gelip hep beraber köylerinden, aşklardan, evliliklerden ve skandallardan neşe içinde söz edip kahkahaları koyuverirlerdi. Ancak bazen de patronlarına sinirlendiklerinde ağızlarına geleni söylemekten de çekinmezlerdi. Kahrolasıcalar paralarını kilitleyip nekesleniyor ve hayatımızı zehir ediyorlar. Bunun üzerine de tüm dünyayı dolaşmış ise de hep meslek değiştirip bir türlü bir işte kalmadığı için amcamın kendisine hayırsız lakabını yakıştırdığı o ufak tefek Miço da söze karışmaktan geri kalmazdı. Biz bu özgürlük işinden de ne anladık? Köleydik ve gene de köleden başka bir şey değiliz. Okuyup yazmışları çok gülünç bir şekilde taklit ederek konuşan oda hizmetçisi Dina da onu onayladı. Çok doğru kelam ediyorsun Miço. Özgürlük diye söylenenlerden bizlerin kar ve hazların anlaşılmalarını kim yapabilir ki? Artık Türkler başımızda olmadığına göre neden biz köle olalım Kir Miço diye söze karıştım. Sizler için konuşmadım hanımefendi, bizler için söz ettim. Konuşmasındaki o sizler ile bizler ve de özgürlük hakkındaki görüş farkları beni çok kaygılandırdıysa de tüm çabama karşın bir izahını bulamadım. O mutfakların benim için bir de başka bir çekiciliği vardı. Büyük bina ile bağlantısı olmayan bir kapıları benim kaybolmuş cennetime çıkıyordu. Sokağa oradan gizlice kimsenin gözetimi altında olmaksızın çıkıp sokaktaki canlılığı ve çocukların oyunlarını seyredebilirdim. Fakat en fazla zevk aldığım şey ise karşımızdaki askeri hastanenin önünde toplanan askerlerin konuşmalarını takip etmekti. Çoğu cepheden dönmüş yaralılardı. Bazıları hafif yaralı olup gelip geçen kızlara laf atmaktan ve ilerisi için plan kurmaktan hoşlanırlardı. Kolları veya bacakları kopmuş, çeneleri uçmuş, yüzleri nedbeli, göğüsleri yaralı ve sinirleri altüst olmuş olanlar ise huysuz ve kızgın olup aileleriyle tarlalarını hatırlıyor ve savaştan nefret ediyorlardı. İzmir'den hiç ayrılmamış bir jandarma bir gün onlara çıkıştı. Ulan hayvanlar, bir de şikayet ediyorsunuz. Ulan Türklerin evleriyle topraklarını bize dağıtacaklarını hiç bilmiyor musunuz? Ve öyle topraklar ki, aman Allah'ım, bu an bir gelse, bu civarlarda gözüme öylesine nefis bir yer kestirdim ki, yeme de yanına yat. Ailemi de buraya getirince paşa gibi geçiniriz. Bunları söylerken de söyledikleri lezzetli bir şurupmuş gibi ağzını şapırdatıyordu. Diğerleri de inanmamış bir eda ile onu yanıtladı. Ne zaman, ne zaman komiser bey, söylediğim bu mucize ne zaman olacak? Bizlerin bu hayattan göçüp gitmemizden sonra mı? Yaralılara yaldızlı kağıtlara sarılı çeşitli tatlı ve sigara dağıtmak üzere Yango amca sıklıkla Kira Hrisi ile birlikte beni de o askeri hastaneye götürüyordu. Bu suretle amcam milli vicdanını rahatlatmış oluyordu. Biz de görevimizi yerine getiriyoruz. Tüm bunlar beni her günkü yeknesaklıktan kurtaran değişikliklerdi. Annemden ayrılmış olmam öylesine kahrediciydi ki hiçbir şey beni teselli edemiyordu. Hasreti düşüncelerimi kaplamış, onları kanatıyordu. Kaçma yollarını arayan bir tutuklu gibi günlerce bir hal çaresi arıyordum. Amcalarım evi değiştirmiş olmamın duygularımın da değişmesi için yeterli olabileceğini nasıl düşünebilirlerdi? Yani kimse ama hiç kimse mi içimdeki acının farkında değildi? Bir pazar sabahı tüm cesaretimi toplayarak Hermione teyzeme kiliseye gitmek istediğimi söyledim. Yalnız mı? Yalnız. Oradayken hep yalnız giderdim. Benimkilerin adını dahi ağzımdan çıkarmamamı istediklerini bildiğim için orada tabirini kullandım. Teyzem tereddütteydi. Gidip Yango amcam ile yaptığı uzun bir görüşmeden sonra geri döndü. Gitmek istiyorsan git. Ancak bir mum yakıp hemen eve dön. Sokağa çıkar çıkmaz dosdoğru evime koşmaya başladım. Bir an içinde büyük meyhanelerden ve oradan da Frank Mahallesi ile Hacı Stamu'dan geçerek Moskov Sokağı'na geldim. Yaklaştıkça kalbimin atışları hızlanıyordu. Ya annemle kardeşlerim evde yoklarsa? Pencerelerin açık olduklarını görmem beni rahatlattı. Köşeden Riri'nin ince tiz sesi yükseliyordu. Sevda uğruna harcama altın yıllarını. Birazdan pişmanlıklar içinde unutacaksın sen onu. Anneciğim geldim. Kucağına atıldım ve oradan hiç kopmamacasına tutku ve hasretle öpmeye başladım. Hoş geldin zengin kız kardeş. Alaylı bir sesle Stefo bağırırken ben de şakaları ile tüm o dramatik sahneyi yumuşattığı için kendisine öyle borçlu hissediyordum ki. Riri yeni elbisem ile rugan ayakkabılarımı inceliyordu. Gözü hemen altın bileziğimle kendimi çok sıkıntılı gördüğüm bir gün Hermione teyzenin bana hediye etmiş olduğu Venedik altınına kaydı. Ino ise teyzelerimin bana bol oyuncak alıp almadıklarını sormaktaydı. Eleni teyze ise bu gelişimin amcalarımın onayıyla olup olmadığını araştırıyordu. Evde mali durumun hiç de hoş olmadığını ilk bakışta anladım. Onlara ait tüm bilgileri sormak, sonra da kendilerine kendi öz yaşantımla ilgili ayrıntıları vermek istiyordum. Ne var ki içimde bir şey alıkoyuyordu. Neleri söylemem ve onları zedelememek için neleri saklamam gerekiyordu? Kahredici bu kuşku fazla sürmedi. Biraz sonra misafirler geldiğinde kucağımda küçük Niovi ve yüreğimde beklenti yıkımı ile beni yalnız bırakarak herkes ortadan kayboldu. Annemin de mi benim o sıra dışı gelmemi değerlendirecek vakti yoktu. Gelen misafirlerden çok önemli bir şey beklemeleri gerektiği açıktı. Çünkü herkes hemen giyimine ve taranmasına dalıp beni unuttu. Anneciğim ben gidiyorum dedim üzüntümü saklama çabasıyla. Ama daha yeni geldin çocuğum neden? Öğle yemeğine kal ki seni göreyim. Seni öylesine özledim ki. Hayır kalamam gitmem gerek. Anne bana yardım etmeye gelecek misin yoksa böyle oyalanacak mısın diye Riri'nin sesi araya girdi. Aleki çocuğum seni tekrar görebilmemiz için böyle bir asır geçirtme. Gördüğün gibi burası bugün tam bir karmaşa. En iyisi sen bir ikindi üzeri erkenden gel. Beni yumuşak bir şekilde öptü ve gitti. Boğazıma bir şey gelip tıkandı ve ağzımdan tek bir kelimeyi çıkaramadım. Bunca gün ve gece böylesine heyecanla beklediğim o asla tekrarlanmayacak anı benden çalmış olan misafirlere salondaki hiçbir kimseye dönüp bakmadan gittim. Biraz önce bana hafiften çıtlattığı için Riri'ye zengin bir damat adayını takdim etmek üzere olduklarını tahmin ettim. Biliyor musun Clairehouse artık bana yazmıyor. Bunu da böylesine bir umursamazlıkla mı söylüyorsun? Ya cephede ölmüşse? Zannetmem neden ölsün. Eleni teyze artık onunla ilgilenmemem gerektiğine beni inandırdı. Biliyorsun Clairehouse'un 5 parası yok. Bizim ise şimdi evdeki durumumuz hiç de iyi değil. Bakma sen teyzeyi ayarladın. Rahatsın. Hiçbir şeyden haberin yok. Benim de şu veya bu şekilde ilerimi ayarlamam gerek. Riri'nin söyledikleri beni çok üzdü. Ancak hiçbir şey söylemedim. Yalnız çekingenlikle kendisine sordum. Eğlenmen için sana kimi ayarlıyorlar? Kirios, Terpandros, Haritoğlu'nu. Ne Riri'ciğim o sana olmaz ki. Olsa olsa o Elin teyzeye uygun ancak. Para varken yılların ne önemi olur ki? Kirios, Terpandros babamız da ortaklığa girecek ve bizleri kurtaracak. Teyzemin evine döndüğümde içimde bu yeni çevremle dost ilişkilere girişmek isteğini duydum. İlk kez olarak buradaki kalışımın sürekli ve gerekli olduğuna inanmaya başladım. Hermione teyze okullar açıldığında beni zengin çocuklarının devam ettiği Omirion'a yolladı. Esas beklentisi benim için evde sürekli kalacak, özellikle İngiliz, yabancı bir eğitmen kadın tutmaktı. Kendisinin bembeyaz giyinmesini, nazik davranışlara ve Cambridge şivesine sahip olmasını istiyordu. Amcam teyzemin böylesine rüya kurmasına müsaade ediyor ama iş ciddileşince hemen gerçekçi oluyordu. Be kardeşim, bizleri böyle süslü püslü kadınlar mı büyüttü de adam olduk? Boşa harcayacak param yok benim. Önce kendi öz lisanını öğrensin de. Goodbye'lar eksik olsun. Yazı geçirmemiz için Buca'da bir yazlık kiraladık. İngilizlerinkiler ile İzmir aristokratlarının evlerinin yanında bizimki önemsiz ve ufak tefek kalıyordu. Ama Yango amcanın temel prensibi gösterişten ve gereksiz para sarf etmekten uzak durmaktı. Ve kendisi için gereksiz olan her ne kadar onun temini için parası varsa da lüks olarak nitelendirdiği her şeydi. Yazlık evimizin karşısında üç çocuğu ve karısı ile amcamın yeni ortağı Kyrios Politidis oturmaktaydı. Çok uzun ve ince yapıda, çok nazik ve daima çok şık giyinen bir adamdı. Okumayı ve spor yapmayı ticaretten ve ticari girişimlerden çok daha fazla seviyordu. Bunun içindir ki babasından miras kalan kocaman halı fabrikası ile pek de ilgilendiği yoktu. Kyrios Politidis'in evine Buca'nın tüm İngiliz ve Yunanlı zenginleri devam eder, kağıt oynar, müzik yapar, viski içer ve spor ile sanattan söz ederlerdi. Uçsuz bucaksız bahçesinde birer tenis ve kriket sahasından başka atları içinde ahırlar vardı. Her birinin kendi bisikletiyle atı ve de nadir oyuncaklarla dolu birer şahsi odası olan çocuklarını kıskanırdım. Kyrios Politidis'in yanında amcam basit ve önemsiz bir kişi gibi duruyordu. Ne var ki yeni şirketin esas sermayedarı ve de beyni amcamdı. Bunun için de Kyrios Politidis'in evine girdiğinde herkes ona hizmet etmek ve hoş görünmek için çırpınırdı. Karısı da teyzeme iltifat eder, tertiplediği tüm garden partiler ile çay toplantıları ve gece toplantılarına davet ederdi. Oradan hemen her dönüşünde karısının pahalı birer yeni fikri de beraberinde getirmiş olması nedeniyle de bu yüksek ilişkiler Yango amcamın hiç hoşuna gitmezdi. Şivemin taşralı olduğu, yabancı lisan ile ata binmesini bilmediğim, meyveleri çatal ve bıçak ile yemediğim için Alko, Peter ve Sisi Politidiler ise benimle fazla dost değillerdi. Ben de kendi açımdan onları hayal ve canlılıktan yoksun kendilerini beğenmiş ve aptal yaratıklar olarak değerlendirirdim. Babası ressam olup kendisini özgür bir serçe kuşu gibi her tarafa dolaşmasına ve yaşamla dolaysız ilişki kurmasına müsaade eden teyze çocukları Rhea'yı tercih ederdim. Rhea tam anlamıyla içtenlikli ve alçak gönüllüydü. Öylesine alçak gönüllü ki hemen sürekli bizde yediği için amcam kendisinin bu surette yaşam problemini halletmiş olduğunu öne sürerdi. Buca'da karşı yakanın ne canlılığı ne de neşesi vardı. Burada deniz ve birahane ile sokağa fışkırmış bir canlılık yoktu. İnsanlar yavaş konuşur, terbiyeli bir şekilde gülümser, el hareketlerine ve ilişkilerine dikkat ederlerdi. Yaşam kapalı villalarda geçerdi. Burada oturan İzmir'in üst katmanları, sanatsal ve entelektüel konularla ilgilenmelerine olanak tanıyacak eğitime ve maddi olanaklara sahipti. Büyük evlerde zengin kütüphaneler ile Fransız ve İtalyan Rönesansı'nın nadir tablolarına rastlanırdı. 12. ayrımın sonu, sayfa 162.